Evet. Merhaba Ahmet Hocam.
Merhabalar Erhan Hocam, nasılsın?
Teşekkürler, seni sormalı. Günaydın diyelim. Orada saat 12'ye doğru geliyor herhalde.
O da
Siz
12'ye doğru geliyor. Karlı bir
evime hazırlanırken ben daha burada kahvaltı aşamasındayım. Biraz geriden takip ediyorum. Bugün biliyorsun Cloud Podcast serisi isimli bir podcast serimiz var ve Cloud'la ilgili, Microsoft Cloud'u ile ilgili özellikle önemli konularda Türkiye'deki önemli bu konuda deneyimi olan kişilerle konuşuyoruz sohbet havasında. Bu seriyi aslında oluştururken aklıma ilk gelen kişi, yani direkt birinci gelen kişi sendin. Çünkü senin bugüne kadar yaptığın şeyler, bu teknolojiye inanman, bulut teknolojisine inanman ve bununla ilgili attığın adımlar çok başarılı, çok herkese ders olabilecek adımlardı bence. Ve son birkaç yılda da bayağı bir tecrübe edindin. Hem enterprise segmentte hem SMB segmentinde birçok farklı müşteride birçok tecrübe edindin. O yüzden genel Azure'la ilgili senin tecrübelerini dinlemek için bu session'ı yapalım dedik. Arada 30 ya da 40 dakika buna vakit ayırabildiğin için schedule'unda çok teşekkür ederim. Zor oldu senden şey almak, sekreterlerinden sana kadar ulaşabilmek ama günün sonunda bu şeyi yapabilmek benim için önemli. Çünkü senin tecrübelerini dinlemek hem benim için de güzel hem bu session'ı dinleyecek kişiler için de önemlidir diye düşünüyorum. İstersen şöyle başlayalım. Birazcık kendini tanıtabilirsen, yani pick-up'tan önce birazcık sen Ahmet Toprakçı kimdir? O eğitmenlik serüveninden başlayıp neler yaptın ve şu anda neler yapıyorsun? Çok güzel kısa bize bahsedebilirsen harika olur
Hocam öncelikle çok naziksin. Senin de birçok noktada çok ciddi emeklerin var. Birlikte yani birçok şeyi yapmaya çalıştık. Burada hani ben kişisel olarak konuşursam elbette bir eğitmenlik ve sahada yaptığımız danışmanlık geçmişimiz var. İşte yazdığımız kitaplar veya yaptığımız projeler bize tabii ki birçok noktada deneyim kazandırdı. Ama bulut serüvenine nasıl başladık diye anlatmaya çalışırsak sanallaştırmayla da beraber aslında sektörün buraya doğru gideceğinin ışıkları vardı. Ve bu noktada da hani bizim kullandığımız servisleri biz hep düşünüyorduk. İşte bunu bir merkezi altyapılar üzerinden sunsak nasıl olur acaba veya böyle bir iş yapılabilir mi diye. Tam bu noktada da sektörde hani belki 2005'ler, 2006'lar gibi söyleyebiliriz. Bir hosted furyası aslında başladı. Bizim düşündüğümüz bu mimarileri biz de öğrencilerimize anlatırken bu şekilde anlatmaya çalıştık zaten. En basitinden bir Exchange altyapısını bile veya bir işte sanallaştırma mimarisini toplu bir data center içerisinde olsa, buradan hizmet verilse, hani bir noktada ölçek ekonomisi olsa, insanlar daha kaliteli hizmetler alsa diye düşünürken trend bir anda farklı bir noktaya gitti. Biz aslında bunu hani Microsoft Azure platformu çıkmadan önce bile ya da işte Office 365 Business Productivity Online Suite'ken bile hissediyorduk. Bir şekilde bu System Center ürünlerinin değişmesi, ürün gamına, HCM'in, SCOM'un haricinde işte biraz daha orchestration'ı yapabilecek ürünlerin gelmesi, işte Opalis Orchestrator olarak ürün ailesinin içerisine dahil oldu. Service Manager değişimler geçirdi, hala değişim geçirmeye ihtiyacı olsa da. Baktığımızda VMM yapının içerisinde ben artık VMware'i de yönetiyorum, Strix'i de yönetiyorum gibi bir vizyona girdi. Microsoft bu noktada da çeşitli yönetim değişiklikleri geçirdi. Biz bu aslında süreçte hem Siebel'in arkasından da Satya Nadella'yı gördük. Ve bu tarafta da vizyonun cloud'a doğru gideceği ortaya çıktı.
Aslında ihtiyaçlar belliydi, değil mi? Yani yıllar öncesinden sanallaştırmada nasıl ihtiyaçlar belliyse fiziksel sunucularımızı biz tutarken bir şeylerin yanlış gittiği belliydi yani. Her bir uygulama için bir fiziksel sunucu koyup kaynak ayırmak. Bu sanallaştırma teknolojisini doğurdu yanında. Bence şey değil yani, sanallaştırma teknolojisi çıktığı için biz sorunları fark etmedik. Sorunlar belliydi zaten. Sadece çözüm üretecek vendorlara ihtiyacımız vardı. Ona göre bulut da bu şekildeydi. Aslında sorunlar belliydi. Çünkü sanallaştırma bir yere kadar cevap olabiliyorken bir yerden sonra gene benzer sorunları yaşıyorduk. Bir de çok doğru söyledin. Aslında bulutu daha önceden kullanmaya başlıyorduk biz. Yani bir Hotmail kullanıyorsak aslında arka tarafta bir bulut hizmeti kullanıyorduk. Kişisel bir bulut hizmeti kullanıyorduk. Tek eksik olan bunun enterprise'a yansımasıydı bence.
Kesinlikle. Bir de ben sektöre şu açıdan tanık olmak da karşılıklı senin de beni de veya sektörde böyle bir 10 yıllık geçmiş olan herkesi de şanslı olduğunu düşünüyorum bulutun öncesinde. Çünkü bizim şöyle bir karar vermemiz gerekti. Bir noktada sanallaştırma ile birlikte biz artık sunucuları belli sayıdaki fiziklerin içerisine çok sayıda sunucuyu mu barındıracağız, yoksa artık donanım üreticileri de bence bir ara kararsız kaldıkları dönem oldu. Örneğin HP'nin Blade serverları işte artık sunucuları mı fiziksel olarak daha küçük sunucular içine konsolide edeceğiz gibi bir noktayla ilerledi. Ama bugün baktığımızda evet sanallaştırma artık işte host bir mimari, hatta onun üzerine de büyük vendorların da cloud ekosistemini sunmasıyla birlikte bugün baktığımızda Microsoft'ta, Azure'da, Amazon'da, daha doğrusu Microsoft Azure'da, Amazon Web Services'da, Google gene keza öyle, diğer üreticiler gene keza öyle, böyle bir trendin gerçek olduğunu görmüş olduk, deneyimlemiş olduk. Mutlu edici tarafı şu, kişisel olarak öngörülerimizin doğru çıkması tabii ki mutlu ediyor.
Bence burası çok önemli bir nokta. Çünkü ben sen de eminim çok iyi hatırlarsın. Sektörde bizim o zamanlar önemli dediğimiz kişilerden bulut teknolojisinin asla tutmayacağına veya Türkiye'ye gelemeyeceğine dair bazı yorumlar da almıştık. Ne kadar destekleyen kişiler varsa Türkiye'de bunu desteklemeyen ve asla tutmayacağını söyleyen kişileri de duyduk, hatırlarsın. Ama dediğin gibi herhalde özellikle senin bu öngörüye sahip olman ve inanıp kendini kişisel olarak geliştirmek bir noktada okeydir. Ama sen buna inanıp kendi business'ını bu noktada geliştirdin. Belki de kariyerini bu noktada geliştirdin. O yüzden bence öngörünün tutmasının en büyük artısını yaşayanlardan birisisin diye düşünüyorum herhalde.
Estağfurullah. Bu açıdan mutluyuz. Ama belki şuna değinmek yararlı olabilir burada. Bu öngörü, yani Türkiye veya benzer ülkelerdeki sistem yöneticileri açısından genel olarak var. Ya da işte bilişim şirketi yöneticileri açısından genel olarak var. Yani bunu en basitten ele alırsak, teknik seviyede bile bugün mesela PowerShell diye bir konsept hayatımızın içinde belki yine bir 5-6 yıldır rahatlıkla günlük hayatta kullanılabilecek seviyede. Ama burada bile sistem yöneticilerin işte PowerShell'le ya da bunu öğrenmek yerine veya bunlarla çözüm almak yerine hala bizim alışık olduğumuz işte küçük hackler diyebiliriz. Bizim developer ekibi öyle diyor, bizim bulduğumuz çözümleri. Onlarla beraber yapılabilecek ayarların üzerine duruyoruz. Halbuki bir sistem yöneticisi, belki bir developer artık birbirine iyice yakınsamış durumda. Dolayısıyla trendlerden kaçmamak lazım. O trendlere inanmak lazım. Ya da o öngörü, yani müsbet bir şekilde bu şekilde gideceği belliyse sektörün, ona göre adapte olmak lazım. Mobility gibi, işte büyük veri gibi, cloud gibi trendlerden kaçmak mümkün değil. Geleceğin bu olduğu da aşikar. Dolayısıyla aslında bizim yaptığımız öngörü böyle inanılmaz özel bir öngörü değildi. Fakat evet, herkesin yapmadığı bir noktaydı.
Evet,
Dolayısıyla
çok çok büyük bir kumar değildi aslında yani bence de.
kesinlikle çok büyük bir kumar değildi. Şanslı olduğumuz taraf şu, biz bunu ilk yaptığımız için Azure'un da Office 365'inde ilk çıktığı andan gelişimin her aşamasına şahit olduk. Dolayısıyla da hani başta bahsettiğim gibi hocam, küçük segmentten çok büyük segmentli firmalara kadar tecrübe sahibi olmuş olduk. Dolayısıyla hani hem bizi bu açıdan mutlu ediyor, hem de küçük noktalarda da o tecrübeyle daha hızlı aksiyonlar alabilmemizi sağlıyor durum.
Süper. Peki birazcık pick-up'tan bahsedebilirsen, pick-up bildiğim kadarıyla yakından da biliyorum diye söyleyebilirim. Şu an oldukça ekip büyüdü. Senin önderliğinde başlayan o küçük aslında şirket şu anda oldukça büyüdü diye biliyorum. Birazcık neler yapıyorsunuz? İçerideki ekipler, kaç tane farklı ekip var, kaç kişisiniz ve hangi projelere odaklanıyorsunuz? Çok genel bir bahsedebilirsen süper.
Tamam, olur. Pickup'ın kuruluşundan beri en üzerinde durduğu nokta aslında servis anlamında kaliteli bir ekibe sahip olması. Dolayısıyla servis ekibimiz ya da teknik ekibimiz oldukça göğsümüzü kabartan bir ekip. Ekip olarak da 40 kişi seviyesindeyiz. Ve burada da ekipleri de ayrıştırma şansımız oldu. Hem infrastructure tarafını hem developer tarafını ve ekipleri de kendi işlerinde bölümleyebildik. Örneğin infra tarafından bahsedersek bu ekibin içerisinde bir SLA tarafımızı ve proje yapan kişileri ve proje yapan kişilerin içerisinde de Office 365 danışmanlarımızı, Azure danışmanlarımızı, EMS danışmanlarımızı ayırdık ve Private Cloud tarafını. Developer tarafında da süreci tabii ki bizim için Office 365 önemli bir ürün. Bu eklemde gelişen bir SharePoint tarafı var, SharePoint Online tarafı var. Ve diğer taraftan da bulut ekosistemine uygulama geliştiren, hem IoT ile ilgilenen, Big Data ile ilgilenen bir de App Developing kısmı var. Dolayısıyla aslında teknik ekip bizim hep arka planda yaptığımız satışların veya girdiğimiz projelerin arkasında bizim iyi sonuçlar almamızı sağlayan ve bu tarafta yine başta söylediğim gibi göğsümüzü kabartan bir ekip. Belki şunu da ekleyebilirim. Bir artısı da şu, bizim developer ekibimizle infra ekibimiz birbiriyle çok yakın çalışıyor. Dolayısıyla şunu çok gözlemliyoruz projelerde. Infra ekibimizin yaşadığı bir sıkıntı. Hemen bir developer arkadaşımız işte burada şöyle bir uygulama geliştirelim, hızlıca şunu yapalım diyerek çözebiliyor. Veya developerların kendi bakış açısı sebebiyle kaldıkları noktada infra ekibimizden biri bunu IIS'de şu ayarı yaparak düzeltebilirsiniz diyebiliyorlar. Dolayısıyla biz şunu deneyimlemiş olduk. Bir cloud entegratörünü mutlaka developer tarafı da infra tarafı da olması gerekiyor.
Kesinlikle. Peki, o zaman Azure Pickup'ın amiral gemilerinden bir tanesi diyebiliriz değil mi? Office 365 ve Azure aslında Microsoft tarafında bulut ekosisteminde çok önemli bileşenler. Ve Pickup'ın da en çok proje geliştirdiği ve deneyimi olduğu noktalardan bir tanesi. Peki Azure'la ilgili neler yaptınız bugüne kadar? Hangi senaryoları Türkiye'de hayata geçirebildiniz?
Aslında şöyle genel başlayayım bu soruya. Cloud tarafında tabii ki İlk başta Azure platformu yoktu. Office 365 ile gelen bir geçmiş var. Office 365 tarafında biz 600 bin son kullanıcıya yakın bir deployment tecrübemiz var şu anda. Sonunda Azure platformu da hayatımızın içerisine girdi. Aslında biz Azure platformunda Office 365 bizim için her ne kadar çok önemli bir ürün olsa da Azure'dan keza EMS'den çok büyük beklentilerimiz ve hatta bu beyaz yaka personellerinin haricinde tüm infra altyapısını da buradan sunabildiğiniz için daha da geniş çaplı bir hayalimiz var Azure tarafında. Türkiye'de en çok Azure'la ilgili karşılaştığımız senaryolar, bunu da belki birazdan konuşmak güzel olabilir. Disaster tarafıyla ilerliyoruz çünkü hala cloud ekosistemine karşı veya cloud mimarilerine karşı bir acaba mı denilen noktalar var. Dolayısıyla ya bunlar ne kadar yerli, ne kadar yersiz onlar konuşulabilir. Ama bakınca en çok disaster recovery ve bir şekilde altyapı barındırma yap tarafı söz konusu oluyor. Disaster recovery tarafında evet biz çeşitli firmaların altyapılarını Azure mimarisinde örneğin bir SQL veri tabanı düşündüğümüzde SQL replication'la, log shipping'le high availability noktasını sağlamaya çalıştık. Çeşitli metodlarla veya işte third party diyeyim gibi, double tech gibi ürünlerle. Ama bugün baktığımızda Azure Site Recovery diye bir ürün mevcut ve ESR'ın şu anda 2.0 versiyonuyla birlikte bizim hem VMware tarafında hem Hyper-V tarafında çok heyecanlandığımız gelişmeler var. Şu anda canlı olarak da bunların projelerine başlamış durumdayız. Çünkü birkaç tane projeyi ESR 2.0 için bekletiyorduk. Dolayısıyla ESR'la birlikte bu bir adım ileriye taşınıyor. Disaster projeleri. İkincisi belki disaster'ın altında bir alt başlık olarak da backup'ı söylemek iyi olabilir. Orada da Azure Vault'la beraber backup anlamında ciddi uygun maliyetli bir çözüm ortaya koyabiliyoruz. Bunun haricinde gene ESR ve Vault'u içinde barındıran ancak yine de lokal tarafta belli file server altyapılarını sunmayı hedefleyen durumlarda Store Simple bir seçenek olabiliyor. Store Simple'ı da kullandığım senaryolar oldu. Dolayısıyla Azure ekseni aslında ilk başta böyle başlıyor. Onun haricinde belki bizim en sık kullandığımız senaryoya dair şunu söyleyebilirim. Özellikle Office 365 ile de kesişen bir nokta. Bir firmanın altyapısını, özellikle directory sistemini, domain controller'ı ya tamamen Azure'a koyuyoruz ya da additional domain controller'ı Azure'a koyuyoruz ve bu altyapıdan da hemen Active Directory, işte authentication mimarisi için ADFS'leri, onun haricinde işte DirSync gibi, ADSync gibi ya da AD Connect gibi tool'ları Azure'da barındırıyoruz. Dolayısıyla 365'e geçen kurumlar Hem bu directory servislerini sağlayacak sunucuları Azure'dan Highway'e bu bir şekilde almış oluyorlar. Bunların yedekleme ihtiyaçları minimuma düşmüş oluyor. Hem de yapıda daha az maliyetli bir çözüm elde etmiş oluyorlar. Bu şekilde bir directory server barındırma trendi de bizim müşterilerimizde mevcut. Hatta belki sayı olarak baksak disaster projelerinden bile fazla. Bir şekilde 365'in dokunduğu her noktada biz de bir Azure projesi yapmış oluyoruz aslında böyle.
Aslında bu bahsettiğin senaryolar yani Azure içerisinde backup olsun, disaster recovery olsun veya işte belli uygulamaların Active Directory de buna dahil Azure'a konulması olsun. Bakıldığında bana göre SMB'den Enterprise'e kadar birçok firmanın ihtiyacını karşılıyor. Türkiye'de dediğin gibi hep bir böyle yeni teknolojiye bir muhafazakar bakış açısı vardır. Yani hemen geçirmek istenmez. İlk ben test edeyim istenmez. Ama bulutta bence ve Azure'da bunu birkaç yıl önce yaşadık. Artık insanlar çok fazla use case'i gördüğü için, kullanan kişileri gördüğü için biraz daha kolay. Ama yurt dışında da aynı şekilde. Özellikle enterprise tarafta sadece dev test ortamlarını Azure'a koyup maliyetleri düşürmeyi hedefleyen ve orada agile development yapmak isteyen şirket sayısı çok fazla. Veya SMB segmentine baktığımızda yeni bir data center inşa edip var olan yapısının yedeğini veya işte high availability'sini sağlamak için ikinci bir data center'a kopya çözümü alabilecek bütçeye sahip olmayan kişiler şu anda bunu VM başına aylık birkaç on dolarla sağlayabiliyorlar. Ve hiçbir data center'ı build etmesine gerek yok. Yeni bir data center açmasına gerek yok. Bir hosting şirketiyle anlaşıp orada bir sunucu kiralamasına gerek yok. Bunu direkt hizmet olarak alabiliyor. Bana göre Azure Site Recovery'nin en önemli sağladığı avantaj birçok farklı senaryoyu da enable etmesi zannedersem. Yani VMware'den VMware'e sadece bir Hyper-V host'tan başka bir site'teki Hyper-V host'a veya bu senaryoları combine edip uç noktada bir Azure site'ına replikasyon yapabiliyoruz. Hatta biraz daha teknik detayına inildiğinde de bildiğin gibi orada çok detaylı recovery planlar oluşturabiliyoruz. Yani benim
Kesinlikle.
sunucularım ana site'ta aşağıya indiğinde burada şu IP'lerle bunları ayağa kaldır, şu servisleri start et, bunları yap, bunları yapma diye bir workflow hazırlayıp bir site recovery plan altında birleştirip günün sonunda bir business continuity, bir disaster recovery çözümüne sahip olabiliyorum. Halbuki bunu ben eskiden yapmak istesem çok fazla maliyet, çok fazla iş gücü, birçok vendor'la farklı katmanlarda çalışma gereksinimi gibi şeylere sahip olmamız gerekiyordu. Ama bence Azure'un en önemli faydası bu. O yüzden Türkiye'de ya sadece disaster recovery varı ben çok olumsuz olarak görmüyorum. Sen de öylesindir büyük ihtimalle. Bence bu bir geçiş aşaması.
Kesinlikle.
Hatta hatırlıyorum bazı müşteriler yani önce disaster recovery ile başlayıp ya orada daha iyi çalışıyor aslında. Biz disaster recovery bizim site'ımız olsun da ana sunucuları Azure'da çalıştıralım gibi switch etme aşamasına kadar gelmişlerdi. Çünkü günün sonunda Azure'da çok daha hesaplı bir şekilde sunucuları barındırabiliyoruz. SLA'ler çok daha yüksek. Asla lokal data center'ımda sağlayamayacağım seviyelerde SLA'lere sahip oluyoruz. O yüzden bence Türkiye'de disaster recovery ile başlamak güzel bir başlangıç bana göre. Ve bunun sonucu da zannedersem artık daha fazla sunucunun, daha fazla canlı datanın, canlı production sunucusunun buluta taşınması olacaktır. Eminim sizin de tecrübeler vardır öyle. Yani disaster recovery ile başlayıp daha sonra artık canlıları taşıyabiliriz. Biz bu sisteme güvendik denen müşteriler de vardır diye düşünüyorum, değil mi?
Kesinlikle. Bir kere sistem adaptasyonu da beraberinde getiriyor. Bir şekilde kendi ihtiyacını sağlayan bir uygulamadan başlamak. Dolayısıyla sadece disaster recovery tabii ki ağırlıklı bu şekilde ilerliyor ama kesinlikle bence kötü bir nokta değil. Önemli bir gelişme. Yine şu söylenebilir hocam söylediklerinden başta. Agile Development noktasında biz de Azure üzerinde Agile Development yapıyoruz. Çünkü gerçekten çok pratik bir platform.
Evet.
Sonuçta hani bu da bizim kullandığımız aslında ücretli bir Azure. Ama hiç fark etmez. Lokalde yapacağınız maliyetten çok daha hızlı sonucu canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. O yüzden
İşte bölüyorum development mindset'iyle düşündüğünde ben bir developer olsam bir SQL'le bir network cihazıyla bir işte firewall kuralıyla uğraşmak istemiyorum. Benim ihtiyacım olan o ortam oluşturulması ve kodlamaya başlamam. Ama burada aslında büyük bir ama var. Sen de katılacaksındır. Benim yurt dışında da gördüğüm müşterilerde Şimdi developer teamlerini diyoruz ki bulut üzerinde agile development yapabilirsiniz. Hızlıca geliştirebilirsiniz. Dependency hiçbir yer yok. Alın burada ortamınız hazır. 5 saniyede SQL veya MySQL hazır. Burada geliştirmeye başlayın. Ancak bence sorun şurada çıkıyor. Uygulamayı cloud'da hazırladıktan sonra, şimdi cloud'da hazırlarken orada table'larla çalışabiliyoruz, blob storage'larla çalışabiliyoruz, virtual network'lerle çalışabiliyoruz. Ama bu uygulama eğer bizim internal production'ımızda çalışacaksa, developer bu uygulamayı alıp internal'a getirirken tekrardan bir re-architect etmek zorunda kalıyor. Bence bu yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Ama bunu da Microsoft Azure Stack ile birlikte çözdü bana göre. Henüz daha elimizde hiçbir bit yok, hiçbir demo yok, henüz çıkmadı. Ama bildiğin gibi Windows Azure Pack ile başlayan serüven şu an Azure Stack'te birebir aynı data center. Azure Pack'te de böyle diyorduk aslında ama Azure Pack portal deneyimiydi. Şu an SDK'larıyla, API'larıyla aynı architecture'ı lokale kurabileceksiniz. Yani ben lokal data center'ımda artık blob storage'a sahip olacağım veya table storage'a sahip olacağım. Bu yüzden development life cycle'ında düşündüğümde developer bulutta da geliştirse, lokalde de geliştirse aradaki switch birkaç saniye. Çünkü dependency'ler aynı. O yüzden bu consistent experience bence Azure Stack ile birlikte sağlanıyor olacak ve Türkiye'de de özellikle bankalarda veya çok enterprise yapılarda bu development'ını buluta taşıyan ama tekrardan lokale alırken problem yaşayan enterprise kurumlarda da Azure Stack çok fazla yer bulacak diye düşünüyorum ben.
Kesinlikle katılıyorum. Çok değerli cümleler söyledin hocam. Bizim Azurpack yaptığımız mimarilerde zaten bu başlangıcı hissettiğimiz noktalar var. Çeşitli third party uygulamalarla da hani biraz daha Azure Stack'in bize şu anda vaat ettiklerinin küçük de olsa bir kısmını yapabildik. Ama Azure Stack'le beraber bizim beklediğimiz heyecan şu ya da beklediğimiz noktalar şu. Biz tabii ki enterprise ölçekte firmaların kendine ait ciddi bir data center yatırımları var. Aslında bir developer'ın sunucunun işte Azure'da mı, lokalde mi olduğu developer açısından hiç önemli değil.
Bence ve uygulama bu için de önemli değil. Yani bir uygulama peki, arka tarafta nerede? Consumer için de önemli değil. Uygulamadan hizmet alan consumer için o uygulamanın Hyper-V'de, VMware'de hangi umurumda değil. Hizmeti alıp alamamam benim için önemli aslında.
Sadece sistem yöneticilerinin dünyasında önemli. Evet. İşte evet, başlangıçta da söylediğimiz biraz developer gibi bakabilmek aslında bu yüzden de değerli. Azure Stack'le beraber bizim beklediğimiz heyecan şu, yapının lokalde de olsa ya da private cloud'da da olsa, public cloud'da da olsa birbirine son derece entegre çalışması ve hibrit mimariyi doğrudan destekliyor olması. Evet. Sonuçta evet, public bir mimaride ben hizmet alıyor olabilirim ama lokaldeki bir kaynağı da kullanıyor olabilirim. Dolayısıyla hiçbir re-architect'e gerek olmadan ya da yapıyı hızlıca lokalde de geliştirsem, cloud'a taşıyabileceğim, public cloud'a taşıyabileceğim ya da tersini yapabileceğim şekilde kullanmak istiyorum. O yüzden de Azure Stack bizi çok heyecanlandırıyor. Lokalde kurduğumuz yapının Azure'un üzerinde, public Azure'un üzerinde büyüyebilmesi de bizi çok heyecanlandırıyor. Evet. Dolayısıyla bu da özellikle enterprise ölçekte önemli noktalardan bir tanesi olacak.
Şu an aklıma gene bir soru geldi. Tamamen doğal ilerliyoruz yani. Bir script yok önümüzde. Tipini merak ettiğim için soruyorum. Çünkü aslında bu bizim için de muhabbet etmek için bir olanak oldu. Evet. Sektörle alakalı. Benim gördüğüm Microsoft artık şunu anladı zannedersem. Bütün müşterileri, bütün enterprise'ı, SMB'yi direkt buluta taşıyamam. Böyle bir senaryo yok. O yüzden private tarafta da çalışacak olanlar var. Public cloud'un da kendine göre faydaları var. Ama ben hibrit yaklaşımı desteklemem gerekiyor diye. Microsoft bence bunu anladı artık. Özellikle son çıkan System Center, Windows Server ve Azure Stack'le, OMS'le, hibrit automation çözümleriyle. Microsoft bence artık o mindset'e geldi ve fark etmez nerede olduğun. Service provider'sın, Azure istiyorsun veya lokal istiyorsun. Ben üçü için de sana işte consistent bir platform sağlayabiliyorum. Diyebiliyor diye düşünüyorum. Çünkü bazen şu feedbackleri alıyordum ben. Farklı vendorlar, mesela donanım vendorları HP, Hitachi veya işte IBM, Microsoft'la konuşurken eğer yanlış account manager'la konuşuyorlarsa, mesela bir Azure account manager'ıyla konuşuyorlarsa hep diyorlar ki ya Microsoft herkesi public'e çıkarmak istiyor. Microsoft Lokale hiç yatırım yapılmasın istiyor. Lokalde hiçbir şey olmasın istiyor diye feedbackler alıyorduk. Ama bence Microsoft o anlayışı değiştiriyor şu anda. Artık hibritin çözüm olduğunu, seçeneği müşteriye bırakmanın daha efektif olduğunu anladı diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Şöyle hocam, aslında agresif bir noktadan yaklaşalım istersen. Dünyada örneğin donanım üreticilerinin ürettiği donanımlar ya da bunların satışları sence bu cloud trendi içerisine düştü mü yoksa arttı mı? Yani
Artış.
baktığında ciddi aslında bir artış da
Tabii.
var. Storage tarafında da, sunucu
Kesinlikle.
ürünleri tarafında da. Yani baktığında bu donanımları birileri alıyor. Bu alan kişiler enterprise ölçekteki accountlar da olabiliyor. Hatta daha küçük ölçekteki accountlar olabiliyor. Ya
Cloud
da
vendorların kendisi olabiliyor.
vendorların kendisi olabiliyor. Dolayısıyla donanım hiçbir zaman değişmeyecek, düşecek. Sonuçta bunları düşmeyecek. Bunları da cloud derken de sonuçta havada tutmuyoruz. Bir şekilde barındıracağımız ortamlara
Tabii,
ihtiyacımız var.
evet.
O yüzden bunu da gözden kaçırmamak lazım. Ama bu noktada başta da bu Microsoft'un yönetim değişikliklerinden bahsediyor olmamın sebebi de buydu. Biz şunu gördük artık Microsoft'ta. Eskiden Microsoft ekosisteminde farklı bir vendor'ın adını anmak bile ciddi zordu. Kendi içinde hiçbir mahalle baskısı vardı diyebiliriz. Ama bugün baktığımızda
iPhone'la şirkete girersen kovuluyorsun falan diye hikayeler vardı.
demek ki sen hatta hocam Android telefonlarında bayağı problemler yaşadığın zamanlar oldu. Ben de iPhone kullanıyorum. Dolayısıyla artık şunu yapabiliyoruz. Ama mesela Microsoft'un iPhone için geliştirdiği çok harika uygulamalar var. Hatta Windows Mobile'dan bile ileride olduğu bazı
Kesinlikle.
noktalar var. Şunu diyebiliriz. Bugün Satya'nın I Love Linux demesi bile çok önemli bir nokta. Ya da bugün Microsoft'un işte ESR'le az önce bahsettik. VMware'ın altyapısına ben en iyi disaster çözümünü sunuyorum demesi de çok önemli bir nokta. Ya da SQL için gene benzer şeyler söyleyebiliriz. Bu noktada Microsoft artık pazarın realitelerinin çok farkında bir kurum. Dolayısıyla bu da bizi yine Azure tarafında çok mutlu ediyor. Bu geçiş sırasında ben sadece public cloud'u destekliyorum gibi bir Microsoft'un vizyonu yok. Hibrit'in de gerçekliğinin çok farkında. İşte regülatif noktalar olabilir ya da firmaların kendi istekleri olabilir. Burasında StorSimple bile aslında bu perspektifte çıkmış bir
Evet.
ürün. Ya da baktığımızda Azure Stack, Azure'un lokalle entegrasyonu, System Center ürünlerinin gelişme noktaları, bunların hepsinde aslında ben lokaldeki altyapıyı da destekliyorum. Adım adım istediğiniz noktaya doğru ilerleyebilirsiniz. Çünkü Microsoft'un sadece public cloud vizyonu olsaydı bugün Azure Stack diye bir üründen bahsetmezdik. Sonuçta bu noktada da bu trendi destekleyebilecek bir gücü var. Belki şunun altını çizmek burada yararlı olabilir. Diğer vendorlarla karşılaştırınca muhakkak çok değerli ürünleri var diğer vendorların ama hibrit cloud vizyonunu görüp destekleyebilen Microsoft'un haricinde bir vendor yok.
Kesinlikle.
Burada Amazon'dan da bahsetsek, Google'dan da, IBM'den de bahsetsek bu tarafta yani ağırlıklı olarak cloud'un geleceği Microsoft'un öngörüleriyle aslında şu anda belirleniyor, çiziliyor. O yüzden de lokaldeki sunucuların da Azure'un içerisinde varlık gösterebilmeleri geçiş aşamasında oldukça önemli.
Kesinlikle. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye'de biliyorsun KOBİ çok önemli bir yer tutuyor. Yani Enterprise'dan çok daha fazla aslında yüzdeye vurduğumuzda bir KOBİ oranı bulunuyor. Enterprise'a da gidiyorsunuz, SMB'ye de gidiyorsunuz, KOBİ'ye de gidiyorsunuz. Bakış açıları nasıl Bulut'a? Yani eminim SMB'ye gittiğinizde farklı dönüşlerle karşılaşıyorsunuz. Enterprise'a gittiğinizde farklı çözümlerle gitmeniz gerekiyor veya dönüşlerle karşılaşıyorsunuz. Oradaki Azure özelinde feedbackleriniz nelerdir mesela?
Yani şöyle, SMB'ye tabii ki önce bir teknoloji çözümüne inandırmak gerekiyor. SMB'nin çok fazla güvenlikle ilgili bir kaygısı yok. Zaten biz burada ürünün güvenliğine inanıyoruz ki zaten ürün de kendini birçok açıdan sertifikasyonlarla kanıtlamış durumda. Enterprise ölçekte de dünyada kullanan birçok kurum var. SMB için önemli olan ürünün basitliği ve hızlıca uygun maliyetli ihtiyacından cevap verebilmesi. Burada işte başta gene konuştuğumuz Azure Vault gibi SMB'nin biraz da büyükçe SMB'ler noktasında ESR gibi teknolojiler kesinlikle lokal bir storage yatırımı yapmaktan ya da gene Türkiye içerisinde bir data center'la çalışıp disaster yapısını sunmaktan daha uygun maliyetli oluyor. Backup noktasında da gene Azure'ın storage maliyetleri de ortada. Gene ESR noktasında da aynı şekilde. Kopiler dolayısıyla ürün doğru anlatıldığında, çözüm de kendilerine bir SLA kapsamında sunulduğunda kesinlikle çok istekli oluyorlar Azure noktasında. Daha kolay diyebilirim. SMB tarafı PaaS açısından çeşitli zorluklara sahip. Çünkü PaaS deyince yapıyı biraz daha işte kurup yönetebilecek kişilere ihtiyaç var. Aslında burada SMB derken de biraz daha işte e-ticaret yapan, web sitesi barındıran firmalardan belki bahsedebiliriz. Bizim bu noktada çok güzel tecrübelerimiz oldu. Ciddi de müşterilerimiz var. Dolayısıyla PaaS yapabildiğimiz için de kendimizi şanslı addediyoruz. Çünkü çok fazla PaaS projesi de yok. Ama bu tarafta da PaaS açısından da ciddi avantajı var. Bu projeler daha az olsa da sektör bağımsız SMB'ler disaster tarafında çok istekli.
Aslında biliyorum, Kobi'nin istediği sadece şey değil mi? Yani Enterprise'dan farklı olarak Kobi kendi business'ı neyse ona fokus olmak istiyor. Yani tekstilde ise kaynaklarını ona ayırmak istiyor. Kendi içerisine bir IT ekibi kurmak, IT yatırımı yapmak, o yatırımın sonra maintenance'ını yapmakla uğraşmak istemiyor ki bence çok mantıklı bir bakış açısı. Sadece buna hizmet olarak alıp SLA'ini veya bakımını farklı bir kişinin yapmasını istiyor. Farklı bir vendor'ın, farklı bir partner'ın. O ise kendi kaynaklarını o business'a fokus ettirmek istiyor. Yani Enterprise'dan farklı. Enterprise ise teknolojiyle teknolojiyi kullanarak birbirleriyle yarıştığı için örneğin bankalara baktığınızda teknoloji çok önemli bir kalem. Çünkü market pazar payını kapabilmek için kendi teknolojilerini kullanıyorlar. Ama Kobi'lerde bu biraz daha farklı. Kobi kendi business'ına fokus olup onu sadece bir managed services olarak almak istiyor.
Kesinlikle. Benim burada iki fikrim var. Birincisi SMB tarafında SMB'nin istediği hocam çözüm. SMB çözüm ister. Yani aslında tüm kurumların da ihtiyacı olan bu. Azure tarafı da aslında bu perspektifte şekillenecek bence. Sadece Microsoft'un sunduğu aslında bir çözümü doğrudan konumlandırmak değil, bunun üzerine işte SLA'ini yapmak, servisi geliştiriyor olmak, belki kurumların kendi IP'lerini geliştirip arka planda Azure'un nimetlerinden yararlanıp çözümünü doğrudan sunması. Belki burada şunu söyleyebilirim. Bizim örneğin SMB segmentine yönelik geliştirdiğimiz bir backup ürünü var. Bu backup ürünü hani Azure Vault'a benzer noktaları sağlayabiliyor ama aslında daha kolay kullanılabilecek bir çözüm. Dolayısıyla firmalar da burada heyecanlarını gayet koruyabilirler. Microsoft ne kadar ya da bir vendor ne kadar ürünü geliştirirse geliştirsin, onun daha basit sunulan çözümü mutlaka piyasada gene varlığını sürdürebilir. O yüzden de SMB'ye tam full paket çözümle gitmek lazım. Bence bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle.
Kesinlikle.
Ve bu noktada daha gelişmiş ekonomilerde marketplace'ler görüyoruz. Orada Azure mimarilerin üzerinden ya da Amazon'da da benzer noktalar var. Sunulan bir marketplace üzerinden tüm toplam çözümler. O yüzden de Azure bu noktada gelişecek. Developerların önünde de ciddi bir aslında gelişim potansiyeli var. Diğer taraftan Enterprise'e gelirsek de Enterprise'de tabii ki bugün bizim baktığımızda bankalarla en çok konuştuğumuz konu Big Data. Big Data noktasında ya da işte Hadoop noktasında neler yapılabilir ya da bu vizyonu bize gelin anlatın dediklerinde onlarla ilgili konuşuyoruz. Teknolojiye hakimler. Bunu da kullanmayı planlıyorlar, düşünüyorlar. Ama elbette ki burada işte regülatif noktalardan Türkiye biraz daha burada gelenekçi bir ülke diyebiliriz. Dolayısıyla bunların hepsi yani şunu demek istedim aslında regülasyon noktasında bir engel olmasa bile gelenekçi bakış açısı sebebiyle ya biz bunu yapmayalım class'ta gibi bir düşünce halen var.
Böyle bir şey var değil mi? Gidilen müşterilerde bazen karşılaşılan zorluklardan bir tanesi zannedersem bu. Yani buluta ben verimi taşıyamam veya maillerin bulut üzerinde olmaması gerekiyor. Ben tekstil sektöründeyim. Tekstil sektörünün mailleri bulutta olamaz gibi yanlış bazı yargılar var. Bunlarla ilgili peki sizin official cevabınız ne oluyor? Veya Microsoft'un bu konuda bize sağladığı bir doküman veya ulaşabileceğimiz herhangi bir kaynak var mı?
Microsoft noktasını hemen yanıtlayayım. Orada Microsoft'un whymicrosoft.com veya Microsoft Trust Center gibi siteleri var. Oradan bakılıp sağlanabilir. Ya da ürünün kendine ait Microsoft sitelerinde de benzer bilgiler var. Ama bakınca bunların büyük kısmının aslında bir şehir efsanesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında çok niş alanların dışında ki bu niş alanları tekrarlayalım burada. Core banking ve müşteri datalarının olduğu noktaların Hatta bu müşteri datalarını da data classification yaparak belirli noktalarını veya işte encryption'e sabit tutarak belirli noktalarını halen tutabiliyorsunuz. Ya da telco firmalarında gene müşteri görüşme kayıtları gibi veya test gene müşterinin finansal datalarını içeren verileri tutmak kulağı. Şu an için Türkiye'de BTK ve BDDK sebebiyle değer regülatif engele tabi ama bunun dışındaki kurumların neredeyse hiçbirinde böyle bir engel yok. Dolayısıyla firmalarda hep şu oluyor. Biz işte borsaya kote olmuş bir firmayız, verilerimizi cloud'a tutamayız. Ya da işte biz işte şu sigorta firmasına veri sağlıyoruz, dolayısıyla verilerimizi cloud'a tutamayız. Hayır, bunların birçok örneği var. Bizim yaptığımız projeler de var. Dolayısıyla buradaki verdiğimiz cevaplar bazen proje örnekleri oluyor. Bazen sertifikasyonlarla beraber aslında hiç şu sertifikasyona tabi olduğunuz zaman tutabilirsiniz demek oluyor. İşte bu Avrupa Birliği kapsamında EU Safe Harbor Seal olabilir veya işte bu Clause 29 dediğimiz
Evet.
kapsamda bunları ön plana sürüyoruz. Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Aslında pratikte de bakarsak bu bir efsane. Bazen sistem yöneticisinin ya da IT'nin bakış açısı sebebiyle bu şekilde yönlendiriliyor kurumlar. Ama bu trendler elbette ki regülatif anlamdaki engeller de kalkacak. Bu ülkelerin lokal altyapılarına data center açılmasıyla olabilir. Ama bunun ötesinde de mutlaka bu engellerin kalkacağını öngörüyoruz. Çünkü doğrudan aslında cloud dediğimiz biz ne kadar teknik olarak konuşursak konuşalım maliyet odaklı bir servis. Tamamen ölçek ekonomisi. Yani bir şekilde bu altyapıları oldukça büyük ölçeklerde sunan kurumlar çok düşük maliyetli ve yüksek SLA'larla servisler sağlayabiliyorlar. Microsoft burada en önde giden konuşmanın başından beri de zaten inandığımız nokta bu. Ancak şunu söylemek lazım. Dolayısıyla şirketin yöneticisinin veya patronunun vereceği karar SMB'de de Enterprise'da da tüm ülkeler genelinde ne daha uygun maliyetliyse ve iş sürekliliğini sağlıyorsa ona
Evet.
geç. Michio Kaku'nun bir sözü vardı. Electricity is nowhere and everywhere diye. Bu benim çok beğendiğim bir tabir. Bir şekilde baktığımızda elektriği artık biz bugün takıp alıyor. Servis olmadığı bizim ailemizin nereden bağımsız firmalara değer üretmek. Dolayısıyla cloud'un da hiç kimse tedirgin etmemesi lazım. Bu tedirginlik biraz bilgisizlikten kaynaklanıyor ama halen var. Zaman içerisinde bunun azaldığını gördük, daha da az olacağını düşünüyorum.
Süper. Peki son olarak şimdi hep Azure'dan konuştuk, Disaster Recovery'den konuştuk. Aslında Infrastructure as a Service'ten biraz da Platform as a Service'ten bahsettik. Office 365'te bildiğimiz gibi bir SaaS çözümü. Fakat bunun
Evet.
dışında Azure içerisinde onlarca farklı servis var ve bunların en önemlileri genellikle data ile oynayan Big Data analiz servisleri veya işte bu Internet of Things dediğimiz akıllı cihaz ya da cihazların akıllı hale geldikten sonra, çünkü şu an hala akıllı değiller. Akıllı hale geldikten sonra o veriyi toplayıp onun üzerinde analiz gerçekleştirme gibi bir sürü farklı servisi var. IoT Suite gibi. Bu noktada Türkiye yurt dışı ile karşılaştırıldığında biraz daha geriden geliyor diye biliyorum. Fakat siz partner olarak bildiğim kadarıyla bu noktada birkaç çözüm geliştirdiniz. Başarılı çözümler. Bunlar neydi mesela? Birazcık bahsedebilir misin? Azure'un hangi servisleriyle çalıştınız mesela?
Şöyle diyelim, geçtiğimiz ay IDC IoT Summit'te aslında küçük bir lansmanı da gerçekleştirdik bu ürünlerden bir tanesinin. PeakDrive diye bir ürünümüz var. Bu ürün araçlardan telemetrik datalar topluyor ve bu dataları Azure üzerinde işte bir noktada bir datayı da düşünebilirsiniz. İşleyip kullanıcılara, sürücülere akıllı sonuçlar sunuyor. Bunu bir son kullanıcı tarafında ben acaba aracımı son bir yılda nasıl kullanmışım, daha az yakıt nasıl tüketirdim feedback alabilmek için de kullanabilir son kullanıcılar. Ya da bir filo yöneticisi filosundaki aslında riskli olan personelleri tespit edebilmek için ya da en uygun maliyetle çözümleri sunmak için bunu kullanabilir. Bu ürünün mobil cihaz arayüzleri var, web arayüzleri var. Buradan işte örneklerle, senaryolarla anlatmaya çalışayım. Örneğin sizin de personeliniz var. İşte bu personeliniz hiç kaza yapmamış. Ama yaş grubu olarak işte 25-30 yaş arasında satış personeli düşünün. Aracı çok süratli kullanıyor. Virajlara çok sert giriyor. Çok ani frenler
Mesela
yapıyor. Araç
Ertaş.
devirlerde. Evet, bizim de böyle personellerimiz var. Ya da bir diğer personeli düşünün. Bir hanımefendi hiç kaza yapmamış değil. Bir iki küçük kazası var ama herkes acaba bu hanımefendi iyi araç kullanamıyor mu diyen şey diyor. Halbuki pick driver takıp aracın içinde bir analiz yapıldığında şu ortaya çıkıyor. Diğer araçta ciddi bir kaza riski var. Aracı iyi kullanan, kullandığını gösteren kişi de. Ama baktığımızda diğer hanımefendide çok küçük aslında darbeler var. Başka da hiçbir şey yok. O yüzden de aslında gerçekten kullanıcı analizi ne? Biz ona get the driving experience diyoruz. Sürüş deneyimini tam olarak alabildiğimiz bir nokta. Aracı servise götürdüğümüz zaman aracın beynine bağlanıp alınabilen dataları biz aslında araç yoldayken alıp M2M üzerinden Azure'a atıp Azure'un servis basında IoT suite'e bu altyapıyı geçiriyoruz. Üzerinde işliyoruz. Ve son kullanıcının yapısına da geri döndürüyoruz buradaki işlevleri. Akıllı bir analiz yapıp.
Süper.
O yüzden
Burada Azure'un çok büyük faydası var, değil mi? Yani backend'de bunların hepsini sıfırdan geliştirmektense Azure'u aslında siz de bunu hizmet olarak alıyorsunuz arka tarafta. Yani development team'i Azure'un birçok servisini bu uygulamayı geliştirmek için hizmet olarak kullanıyor, değil mi?
kesinlikle şöyle diyebilirim. Azure olmasa biz bu kadar sağlıklı ve hızlı sunamazdık. Elbette ki böyle hepimizin aklında, hatta bu podcast'i izleyecek birçok kişinin aklında düşündüğü fikirleri, hayata geçirebileceği projeler vardır. Bunları IoT ile ilgili olsun olmasın çok hızlıca ayağa kaldırmak mümkün. Azure böyle bir şans sunuyor öncelikle. Ki IoT Suite denilen kapsamda ya da eskiden işte Service Bus dediğimiz IoT Hub dediğimiz noktalarda halihazırda o kadar emek sarf ederek yapmanız gereken noktaları size hazırda sunuyor. O yüzden baktığınızda IoT Suite ya da IoT Hub sizin çok pratik olarak koyduğunuz bir Arduino'yu veya işte Intel Edison chipsetini istediğiniz sensörden aldığınız verileri görselleştirip altyapıyı
Evet.
sağlıyor. Görselleştirip sunmanızı sağlıyor. Dolayısıyla kişilerin aklındaki ürünler çok hızlı hayata geçebilir. Bu noktada da şununla bahsetmek lazım bence. Microsoft'un aslında baştan beri konuşmada perspektifine şöyle bir incelersek, biz burada disaster diyoruz, cloud servisler diyoruz, cloud hizmetler diyoruz, IoT diyoruz, big data diyoruz. Aslında çok geniş bir perspektifte hizmet dairesinden bahsediyoruz. O yüzden de Azure kesinlikle sektörü çok ciddi domine eden ve Microsoft'un da aslında sadece bizim değil, Microsoft'un da ana amiral gemilerinden bir tanesi olacak bir ürün. O kadar geniş bir alanı kapsıyor ki belki Azure'un içerisindeki farklı servisleri belki de artık bir süre sonra sadece bu servisleri Microsoft'un ürünleri olarak göreceğiz.
Evet. Burada şey de önemli zannedersem. Yani Azure servisleri sunulurken bir partnerin herhalde kendi IP'lerini, intellectual property'lerini oluşturması da bence çok önemli. Kendi katma değerini katarak. Çünkü global bir şirket çözümler üretebilir ama lokal ülkelerin de gerçekleri var. Her lokal ülkenin kendi dinamikleri var. Ve orada partnerlara çok büyük rol düşüyor. Yenilikçi partnerlara. Kendi kaynaklarını kullanarak Azure servisleri üzerine kendi IP'lerini, kendi çözümlerini, uygulamalarını konumlandırması bence çok önemli. Bu konuda bir çalışmanız var mı?
Bizim çalışmalarımız var. Bunlardan bahsedeyim adım adım. Ya bunların öncesinde şöyle belki bir tavsiyem olabilir. Bu tavsiyem ISV'lere, bütün ISV'lere aslında ürünlerini bir şekilde public cloud mimarilerine, Microsoft Azure platformuna yönelik geliştirilmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu trendi biz birkaç yıl önce mobil platform tarafında yaşadık. Bugün halihazırda kullandığımız değerli uygulamaların birçoğu hem iOS'ta hem Android'de hem de Windows Mobile ortamında var. Baktığınızda da sizin lokal sunucular üzerinden kullanabildiğiniz bir çözümü kesinlikle Azure'a transforme etmeniz çok değerli. Halihazırda transformasyonu burada önemli. Bunun haricinde biz şunu gözlemledik. Örneğin Türkiye'nin lokalinde işte bir kurumsal rehber yönetim uygulamasına ihtiyaç var. Kişiler biz bir şekilde Exchange'in offline adres book'undan ya da işte global adres listesinden kişileri aradığımızda bulabiliyoruz. Ama o kişi bizi aradığında telefonumuzda rehberde kayıtlı değilse o kişinin adı, soyadı, ekranda fotoğrafı çıkmıyor. Kaydetmemiz gerekiyor.
Evet.
Biz Exchange'in ActiveSync'i de var dedik. Arka planda Azure'da bir storage alanımız da var dedik. Active Directory de var, Office 365 de var dedik. Buna yönelik bir ürün geliştirdik. Bu ürünün adına da ContactSync dedik. Biz cep telefonlarının, mobil cihazların kendilerindeki offline rehberlerini editleyebiliyoruz bu noktada.
Süper.
O zaman şu olmuş oluyor. Turnover rate yüksek olan bir kurumda. Bugün biz pick-up'ın içinde bile kullanıyoruz. 40 kişilik bir firmada ben yeni başlayan bir personelin beni aradığında doğrudan onun hem fotoğrafını hem bağlı bulunduğu departmanı, adını soyadını görebiliyorum. Dolayısıyla bu bizim için bile çok pratik, mutluluk verici ama bugün kontaktı kullanan 150 kişilik, 300 kişilik, 1000 kişilik firmalar var. POC aşamasındaki olan firmalar var. Onlar da bu değerlerinden ötürü alıyorlar.
Süper, süper.
Buna benzer az önceki bahsettiğimiz backup uygulaması olabilir. Ya da işte mail imza uygulamaları var. Ya da çeşitli geliştirilen form süreçlerinin paketlenip Office 365 üzerinden sunulması var. Sadece Azure değil belki, Office 365 üzerine, Azure üzerine, belki EMS entegre olabilecek yapılara, Azure Stack'e, API'leri açık olan her platforma ürün geliştirmek hem ISV'ler için hem developer kökenli olan firmaların haricinde SI'ler için yani sistem entegratörleri için oldukça önemli.
Süper. Ahmet Hocam çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Bence gayet faydalıydı senin tecrübelerini dinlemek, genel bir muhabbet etmek. Kapanış için senden öneri isteyeceğim ama bu öneriyi senin için yani bu session için biraz daha geniş isteyeceğim. SMB'ler için, enterprise için ve yeni DMA'lar için, yeni genç arkadaşlar için yani sektöre atılanlar için önerilerini alabilir miyim? Üç farklı öneri istiyorum.
Öğrenim. Çok keyifli bir sohbetti öncelikle. Önerileri yani nacizane toparlamak gerekirse şunu söyleyebilirim. Kurumların perspektifinden veya da kurumlardaki IT yöneticilerin perspektifinden onlar için olan nokta bulut kaçınılmaz bir gerçek. Cloud kaçınılmaz bir trend. Dolayısıyla bu Big Data konusu hayatımızın içerisinde olacak. Azure'da sunucu barındırma veya bu altyapıların üzerinden hizmet verme noktası hayatımızın içinde olacak. Birkaç yıl içinde kendileri bunu istemese bile yöneticileri gelip diyecek ki veya farklı firmaların onlara önermesiyle bu kurumlar diyecek ki hadi cloud mimarisine geçelim. Bu altyapıda şu hizmet varmış bunu alalım. Ya da kendileri fark etmeden bir anda insan kaynakları bir ürün satın almış olacak. Aslında bu cloud üzerinde çalışıyor olacak. Satış bir ürün isteyecek. Bugün Salesforce'un veya Dynamics CRM'in gerçeği ortada. Online mimariler üzerinden, cloud üzerinden hizmet sunuluyor olacak. Bugün çok basit uygulamalar bu altyapıların üzerinde gerçekleşiyor ve firmaların line of business dediğimiz noktalarından bu talepler geliyor. Dolayısıyla bu kaçınılmaz. Kendilerine ne kadar çabuk bu platforma adapte edebilirlerse, ne kadar bunu hızlı öğrenirlerse kendilerinin hem kariyer anlamında hem firmaların içerisindeki yükselişleri o noktada olur. Hiç bu noktada çekinceleri olmasın. Biz bunu sanallaştırmanın gelişimini de yaşadık 10 sene önce. Hiçbir IT'ci de firmadan kovulmadı. Daha da iyi noktalara geldiler. Cloud da bunu daha da pekiştirecek bir ürün. IT ekibinin de değerini artıracak bir ürün. Kişiler için ya da yeni DMA'lar dedim. Bu bizi çok mutlu eden bir nokta zaten. Bu kişiler için de şunu söyleyebilirim. Kendilerini developerlarsa cloud mimarilerine yönelik, Azure platformuna yönelik geliştirsinler. IoT ve Big Data konusunu çok ön planda düşünsünler. Sistem Analytics noktasına gelen. Bunları incelesinler, değerlendirsinler. Eğer sistem yönetici kökenliyse kesinlikle developer bakış açısına sahip olmaya çalışsınlar. Daha kariyerlerinin başında basit bir scripting dili olan PowerShell'i öğrensinler. PowerShell'le beraber ne yapabiliriz diye kendilerini geliştirsinler. Temel .NET öğrenmeye çalışsınlar. Yani bir şekilde developer gibi baksınlar olaya. Sistem tarafında da mutlaka Azure platformunda kendini geliştirsinler. Ya da SaaS servislerin hibrit mimarilerde entegrasyonu nasıl yapabiliriz diye kafa yorsunlar. Bugün baktığımızda Microsoft dünyasında işte bir Exchange Server kurması aslında çok zor bir olay değil. Hani herkes der ya bizim sektörde next finish'tir Microsoft ama işte Linux öyle değil vesaire diye. Önemli olan zaten işin mahareti onun next finish olmasında değil. O dizaynı, tasarımı yapabilmek, architecture'ı. Dolayısıyla kendileri ürünlerin altyapısına hakim olmaya çalışsınlar. Belki de işte tekrarlarsak en değerli tavsiye de developing yönünde kendilerini geliştirmeye başlıyorlar.
Süper. Çok teşekkür ederim tekrardan vakit ayırdığın için. Umarım ilerleyen gene session'larla farklı konuları konuşuyor oluruz. Ben sekreterine ilgili bilgiyi vereceğim. İnşallah oradan uygun zamanı ayarlayabilirsek tekrar farklı session'larda konuşabiliriz. Çok teşekkürler tekrardan. Harika bir session'dı bence.
Hocam ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sık sık yapmak dileğiyle. Doğrudan beni arayabilirsin. Hiç kimseyi araya koymana gerek yok. Görüşmek üzere. Çok sağ ol.
Tamamdır. Görüşmek üzere. Çok sağ ol.